Ayrım 19. Sayfa 651. 15. Nazi-Sovyet Paktı. Hitler'in 12 Ağustos günü öğleden sonra Obersalzberg'de metnini Siyano'ya okuduğu Moskova'dan gelen telgrafın kaynağı da bu kitapta önceden adı geçen bir takım telgraflar gibi biraz şüphelidir. Alman arşivlerinde Rus başkentinden gelen böyle bir telgraf bulunamamıştır. Gerçi Schulenburg ayın 12'sinde Moskova'dan Berlin'e bir telgraf göndermişti. Ama bu telgrafta yalnızca Fransız-İngiliz heyetlerinin Moskova'ya vardıkları ve Ruslarla konukları arasında dostça kadehler kaldırıldığı yazılıydı. Buna rağmen Hitler'le Ribbentrop'un Siyano'yu etkilemek için düzenledikleri anlaşılan bu telgraf pek de boş sayılmazdı. 12 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığı Obersalzberg'e bir teleks göndermişti. Telekste Rus maslahat güzarının o gün Berlin'de Schnurre'ye yaptığı ziyaretin sonuçları bildiriliyordu. Astakov, Alman Dışişleri Bakanlığı memuruna Molotov'un Polonya ve öteki sorunlar da dahil olmak üzere Almanların ortaya attığı bütün sorunları tartışmaya artık hazır olduğunu söylemişti. Sovyet hükümeti görüşmeler için Moskova'yı teklif ediyordu. Ama Astakov, Almanlara acele etmemeleri gerektiğini de söylemişti. Schnurre, Obersalzberg'e hemen gönderdiği anlaşılan raporunda Astakov'un Molotov'dan aldığı talimatla özellikle adım adım kelimelerinin üzerinde durduğunu belirttiğini de bildirmişti. Görüşmeler yalnız adım adım yapılabilecekti. Ama Hitler'in Ruslarla adım adım görüşme yapmaya vakti yoktu. Korkudan apışıp kalan Siyano'ya açıkladığı gibi Polonya'ya son olabilir saldırı tarihini 1 Eylül olarak tespit etmişti. Şimdi hemen hemen Ağustos'un ortalarıydı. Eğer İngiliz, Fransızların Ruslarla yaptıkları görüşmeleri başarıyla sabote edecek ve Stalin'le pazarlığa girişecekse bunu hemen yapmalıydı. Adım adım değil, bir atlayışta. 14 Ağustos pazar da önemli günlerden biriydi. Hitler ile Ribbentrop'un özel hayatına daha girmemiş olduğu anlaşılan elçi von der Schulenburg, Moskova'dan Molotov'un garip ve zor insan olduğunu ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizde hala acele etmemek fikrinde bulunduğunu Weizsäcker'e bildirdiği sırada kendisine Berlin'den çok acele bir telgraf gönderiliyordu. Telgraf Ribbentrop tarafından imzalanmış ve 14 Ağustos gece saat 10.53'te Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan çekilmişti. Dışişleri Bakanı henüz Fuschl'daydı. Telgrafta Molotov'u ziyaret etmesi ve kendisine uzun bir mesajı harfi harfine ulaştırması Alman elçisine emrediliyordu. Hitler'in sonunda düşüne düşüne yaptığı büyük bir çıkıştı bu. Alman-Rus ilişkileri diyordu Ribbentrop, tarihsel bir dönüm noktasına gelmiştir. Almanya ile Rusya arasında hiçbir gerçek çıkar çatışması yoktur. Her iki ülke dost oldukları zaman işler iyi gitmiş, düşman oldukları zaman bozulmuştur. Ribbentrop telgrafına şöyle devam ediyordu. İngiliz politikasının Polonya-Almanya ilişkilerinde yarattığı buhran ve bu politikaya bağlı olarak bir ittifak kurma teşebbüsleri Alman-Rus ilişkilerinde süratli bir aydınlanmayı zorunlu kılmaktadır. Yoksa işler her iki hükümeti Alman-Rus dostluğunu yeniden kurmak ve Doğu Avrupa'daki toprak sorunlarını zamanında ortaklaşa aydınlatmak olanağından yoksun kılacak bir yola girebilir. Bu bakımdan her iki ülkenin önderleri durumu daha fazla sürüncemede bırakmadan zamanında harekete geçmelidirler. Karşılıklı görüş ve niyet anlayışsızlığı yüzünden her iki ülke halkları sonunda birbirlerinden ayrılırlarsa felaket olur. Bu bakımdan Alman Dışişleri Bakanı Führer adına zamanında harekete geçmeye hazırdı. Bildirdiğimiz gibi Sovyet hükümeti de Alman-Rus ilişkilerinin aydınlanmasını istemektedir. Böyle olmakla birlikte önceki tecrübelerimiz bu aydınlanmanın normal diplomatik yollardan ancak yavaş olarak yapılabileceğini gösterdiğine göre ben Führer'in görüşlerini Führer adına Bay Stalin'e anlatmak üzere Moskova'ya kısa bir ziyaret yapmaya hazırım. Ben kendi görüşüme göre ancak böyle dolaysız görüşmelerle bir değişim yapılabilir ve Alman-Rus ilişkilerinin son düzelme şekli için gereken temeller atılabilir. İngiliz Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitmek istememişti. Oysa şimdi Alman Dışişleri Bakanı Moskova'ya yalnız gitmek istemekle kalmıyor, buna can atıyordu da. Naziler bu iki tutum ayrılığının şüpheci Stalin'i etkileyeceğini çok iyi hesaplamışlardı. Almanlar bu konudaki haberin doğrudan doğruya Rus diktatöründen gelmesine önem veriyorlardı. Bu yüzden Ribbentrop acele telgrafına bir de şu eki yazdı. Bu talimatı Bay Molotov'a yazılı olarak vermemenizi rica ederim. Talimat Bay Stalin'in eline olduğu gibi geçmelidir. Onun için fırsat düşerse Bay Molotov'tan Bay Stalin'le yüz yüze konuşmak üzere benim adıma bir randevu istemeniz için size yetki veriyorum. Böylelikle bu önemli telgrafı kendisine de doğrudan doğruya okumuş olursunuz. Molotov'la bir toplantı ve Stalin'le de uzun bir konuşma yapmak benim ziyaretimin şartlarından biri olacaktır. Dışişleri Bakanı'nın teklifinde Almanların pek de nedensiz olmayarak Kremlin'in üstüne atılacağını sandıkları oldukça büyük ve açık bir yem vardı. Ribbentrop, Baltık Denizi ve Karadeniz arasında her iki ülkeyi memnun edecek şekilde çözülmeyecek bir sorun yoktur sözünü tekrarlarken, Baltık devletlerini, Polonya'yı, Güneydoğu sorunlarını ve bunun gibilerinin adlarını saymış ve Doğu Avrupa toprak sorunlarının ortaklaşa aydınlanması zorunluluğundan söz etmişti. Almanya, Polonya'da dahil olmak üzere bütün Doğu Avrupa'yı Sovyetler Birliği ile bütünleşmeye hazırdı. İngiltere ile Fransa böyle bir teklifle başa çıkamazlardı. Başa çıksalar bile çıkmak istemezlerdi. Böyle bir teklifin geri çevrilmeyeceğinden emin olan Hitler, teklifi yaptıktan sonra savaş üzerindeki planlarını ve görüşlerini açıklamak üzere kendi silahlı kuvvetler başkomutanlarını 14 Ağustos'ta aynı günde bir daha toplantıya çağırdı. Obersalzberg'deki askeri toplantı, 14 Ağustos. Bu toplantıda geçenler üzerinde tek kaynak, Ordu Genelkurmay Başkanı General Halder'in yayınlanmamış güncesidir. 14 Ağustos 1939 tarihli kayıt bu güncenin ilk yazısıdır. Halder güncesini Gabelsberger stenosuyla tutmuştur. Güncenin 14 Ağustos 1939'dan generalin mevkiinden uzaklaştırıldığı 24 Eylül 42 tarihine kadar geçen çok gizli askeri ve siyasi olaylar üzerinde bilgi vermek bakımından büyük değeri vardır. Obersalzberg kaydı Halders'in Hitler konuştuğu zaman steno ile tuttuğu notlardan ve sonunda da özetten ibarettir. Halder, güncesinin hiçbir Amerikan ya da İngiliz yayınevi tarafından yayımlanmamış olması gariptir. Yazar bu kitabı yazarken bizzat Halder tarafından steno'dan normal yazıya çevrilmiş metinleri okumuştur. Hitler'in ajansı da böyle bir toplantının yapıldığını doğruluyor ve toplantıda başkomutanlardan başka Brauchitsch, Göring, Raeder ve Batı duvarına inşa eden Doktor Todt'un da bulunduğunu yazıyor. Büyük dram dedi Hitler dinleyicilerine. Şimdi en yüksek noktasına ulaşıyor. Siyasi ve askeri başarılar tehlikeleri göze almadan kazanılamazdı. Ama İngiltere ile Fransa'nın dövüşmeyeceklerinden emindi. Bir kere İngiltere'de gerçek çapta lider yok. Benim Münih'te tanıdığım adamlar bir dünya savaşı çıkaracak soydan adamlar değil. Askeri şefleriyle yaptığı eski toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da Hitler aklını yine İngiltere'ye taktı. İngiltere'nin güçlü ve güçsüz yanlarını saydı durdu. Halder'in tuttuğu notlardan İngiltere 1914'te yaptığı gibi yalnızca sürecek bir savaşa girmek hatasını bir daha işlemez. Zengin ülkelerin alın yazısıdır bu. İngiltere'nin bir dünya savaşını yürütecek parası da yok bugün. İngiltere neden dövüşsün? Kimse kendisini müttefik için ateşe atmaz. Hitler, İngiltere ve Fransa'nın ne gibi askeri tedbirler alabileceklerini sordu. Batı duvarına çarpmaları ihtimali yoktur. Belçika ve Hollanda üzerinden yapılacak bir kuzey yarması onlara çabuk bir zafer sağlayamaz. Bunlardan hiçbiri Polonyalıların işine yaramaz. Bütün bu etkenler İngiltere ile Fransa'nın savaşa girmesine karşıdır. Onları savaşa girmeye zorlayacak hiçbir şey yoktur. Münih'i yapan adamlar tehlikeyi göze alamazlar. İngiliz ve Fransız genelkurmayları silahlı bir çatışmanın ilerisini büyük bir soğukkanlılıkla görüyor ve böyle bir savaşa karşı geliyorlar. Bütün bunlar ne kadar büyük laflar ederse etsin, dahası elçisini geri çağırsa ve belki de ticaret üzerine tam bir ambargo koysa bile İngiltere'nin bir çatışma halinde silahlı ve müdahaleye hiçbir zaman başvurmayacağını kanısını kuvvetlendirmektedir. Böylece Polonya belki yalnız kalacaktır. Ama Polonya'nın yine de bir ya da iki hafta içinde yenilmesi gerekir dedi Hitler. Çünkü dünya inanmalıdır ki Polonya artık çökmüştür ve onu kurtarmaya koşmanın hiçbir yararı yoktur. Hitler o gün Rusya ile pazarlıkta nereye kadar gideceğini generallerine henüz anlatacak durumda değildi. Anlatmış olsaydı generaller Almanya'nın iki cephede iki büyük savaş yürütmeyeceklerini anlarlar ve buna sevinirlerdi. Ama Hitler yine de heveslerini artırmak için kıyısından köşesinden bir şeyler söyledi. Rusya'nın dedi, kestaneleri ateşten çıkarmaya hiç niyeti yok. Ticaret görüşmeleri dolayısıyla Moskova ile başlayan ufak tefek ilişkileri anlattı. Şimdi bir görüşmecinin Moskova'ya gidip gitmemesini ve bu gidecek kimsenin ünlü bir kişi olup olmamasını düşünüyordu. Sovyetler Birliği'nin kendini batıya bağlı saymadığını söyledi. Ruslar Polonya'nın ortadan kalkması gerektiğini anlıyorlardı. Ruslar çıkar alanlarının sınırlandırılması ile ilgileniyorlardı. Führer onları yolun yarısında karşılamak niyetindeydi. Halder'in toplantıda aldığı uzun steno notlarının içinde ne ordu genelkurmay başkanı olarak kendisinin, ne başkomutan general von Brauch için, ne Göring'in, Führer'in Almanya'yı Avrupa Savaşı'na götüren politikası üzerinde bir soru sorduğuna dair en ufak bir kayıt yok. Oysa Hitler'in bütün güvenine rağmen Fransa ile İngiltere'nin dövüşmeyecekleri ve Rusya'nın da savaş dışı kalacağı pek kesin değildi. Çünkü Göring tam bir hafta önce Almanya'nın Polonya'ya saldırması halinde İngiltere'nin kesin olarak savaşa gireceği üzerinde dolaysız bir kaynaktan haber almıştı. Daha Temmuz'un başlarında İsveçli dostlarından Birger Dahlerus, İngiliz halkoyunun yeni bir Nazi saldırısına göz yummayacağına Göring'i inandırmaya çalışmış, Alman Hava Kuvvetleri Başkanı bu konuda şüphelerini açıklayınca Dahlerus 7 İngiliz iş adamıyla kendisi arasında bir toplantı düzenlemişti. Toplantı 7 Ağustos'ta Danimarka sınırı yakınlarında Schleswig-Holstein'da Dahlerus'un evinde yapıldı. İngiliz iş adamları gerek sözleriyle ve gerekse yazılı bir muhtıra vererek Almanya'nın Polonya'ya taarruzu halinde İngiltere'nin taahhütlerini yerine getireceğine Göring'i inandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama pek başaramadılar. Gerçi bir iş adamı olan Dahlerus da başardıklarını sanmıştı. Dahlerus, Nürnberg mahkemesinde 19 Mart 1946 günü Göring için tanıklık ederken Feldmarşal'ın İngiliz iş adamlarına savaşı önlemek üzere elinden geleni yapacağını, namusu üzerine söz verdiğini söyledi. Ama Göring'in İngiliz ziyaretçileri görmesinden iki gün sonra yaptığı bir açıklama o sıradaki düşünce durumunu çok iyi gösterir. Göring, hava kuvvetlerini överken şunları söylemişti. Ruhr'a bir tek bomba bile düşmeyecektir. Eğer düşman bombardıman uçakları Ruhr'a kadar gelebilirlerse ben de Hermann Göring değilim. Bana o zaman Mayer deyiniz. Sonradan bunu söylediğine pişman oldu ya. İlerideki önemli günlerde Almanya ile İngiltere arasında bir çeşit barıştırıcı rol oynayacak olan bu garip İsveçlinin Berlin ve Londra'daki yüksek çevrelerde elbette ki yakın ilişkileri vardı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na girip çıkıyordu. 22 Temmuz'da Lord Halifax tarafından kabul edilmiş, Göring'in İngiliz iş adamlarıyla yapacağı toplantıyı görüşmüştü. Az sonra Hitler ve Chamberlain ile de görüşecekti. İsveçli'nin barışı kurtarma konusunda iyi niyetleri vardı ama biraz saftı ve bir diplomat olarak oldukça amatör sayılırdı. Bu İsveçli diplomatik aracı yıllar sonra Nürnberg'de Sir David Maxwell Fife tarafından sorguya çekildiği sırada Göring ve Hitler'in kendisini çok kötü bir şekilde aldatmış olduklarını acı acı kabul etmek zorunda kaldı. 12 ay önce Hitler'i devirmek için hazırlanan komplonun elebaşısı General Halder, 14 Ağustos'ta neden Führer'in savaş kararına karşı gelmedi? Bunu yararsız saydıysa neden Münih'ten önce yaptığı gibi diktatörü aynı nedenlerle devirme planlarını yenilemedi? Savaş Almanya için bir felaket değil miydi? Halder çok sonra Nürnberg'de sorguya çekildiği sırada 1939 Ağustos'un ortasında bile ne söylerse söylensin Hitler'in sonunda savaşı göze alamayacağına inandığını söylemiştir. Berkhof'ta Hitler'le yapılan toplantıdan bir gün sonra 15 Ağustos'ta Günce'ye yazılmış olan yazı Halder'in Fransa ile İngiltere'nin savaşı göze alamayacaklarına inandığını göstermektedir. Brauchitsch ise Führer'in aklına taktığı bir konuda soru soracak cinsten bir adam değildi. Obersalzberg'te askeri bir toplantı yapıldığını 15 Ağustos'ta Gisevius'tan öğrenen Hassel'da Almanya'nın Polonya'yı istila etmesi halinde İngiltere ile Fransa'nın müdahale edeceğine kesin olarak inandığını ordu başkanına bildirmişti. Hassel güncesine acı acı şunları da yazmıştı. Hitler'le başa çıkılamaz. Ya korkuyor ya da hiçbir şey anlamıyor. Generallerden ise hiç umut yok. Yalnız birkaçının aklı başında. Onlar da Halder, Canaris ve Thomas. Yalnız OKV'nin ekonomi ve silahlanma dairesinin parlak zekalı başkanı General Thomas, Führer'e açıkça kafa tutmayı göze aldı. 14 Ağustos'ta yapılan askeri toplantıyı izleyen birkaç gün içinde, o sırada genellikle faaliyetten çekilmiş olan eski komploculardan Gördeler, Beck ve Schacht ile konuştuktan sonra bir muhtıra hazırladı ve bu muhtırayı OKV şefi General Keitel'e şahsen okudu. Çabuk bir savaş ve çabuk bir barış hayaldir diyordu. Polonya'ya yapılacak bir hücum dünya savaşını doğuracaktı ve Almanya bu savaşı yürütmek için gereken ham maddelerden ve yiyecek kaynaklarından yoksundu. Hitler'den öğrendiklerinden başka hiçbir fikre sahip olmayan Keitel, büyük bir savaş fikriyle alay etti. İngiltere'nin Polonya'ya yardım edemeyecek kadar çökmüş, Fransa'nın yozlaşmış, Amerika'nın ise ilgisini yitirmiş olduğunu söyledi. Ve böylece 1939 Ağustos'un ikinci yarısına girildiği sırada Alman askeri şefleri Polonya'yı ortadan kaldırmak ve bütün tahminlere rağmen Batı demokrasilerinin müdahalesi halinde Batı Almanya'yı savunmak için hazırladıkları planlar üzerinde harıl harıl çalışıyorlardı. Hitler'in 1 Nisan'da partinin barış kurultayı diye ilan ettiği Eylül'ün ilk haftasında başlayacak olan yıllık parti kongresi 15 Ağustos'ta gizlice iptal edildi. Batı orduları için çeyrek milyon kadar insan askere alındı. Demir yollarına ön seferberlik emirleri verildi. Ordu karargahlarının Berlin'in doğusundaki Zossen'e nakledilmesi için planlar hazırlandı. Aynı gün Ağustos'un 15'inde donanma cep zırhlılarından Graf Spee ile Deutschland'ın 21 denizaltı ile birlikte Atlantik'e açılmaya hazır oldukları bildirildi. General Halder 17 Ağustos'ta güncesine şu garip notu düştü. Canaris bölüm 1 harekatını kontrol etti. Himmler, Heydrich, Obersalzberg, Yukarı Silezya için tam takım 150 Polonya üniforması. Ne demekti bu? Ne demek olduğu ancak savaştan sonra anlaşıldı. Nazilerin düzenlediği acayip olaylardan biri. Hitler'le ordu şefleri Avusturya ve Çekoslovakya istilasını haklı göstermek için Alman elçisinin öldürülmesi gibi bir olay bile yaratmayı düşünmüşlerdi bir zaman. Şimdi de işler ilerlediğine göre Polonya saldırısını da hiç olmazsa kendi görüşlerince dünyaya haklı gösterecek başka bir olay düzenlemeye çalışıyorlardı. Tertibin şifresi Himmler harekatı idi ve fikir de çok basitti. Dahası Kabadayı SS ile Gestapo toplama kampı mahkumlarına Polonya askerlerinin elbiselerini giydirecekler. Bunları kullanarak Polonya sınırı yakınlarındaki Gliwice Alman radyo istasyonuna uydurma bir hücum düzenleyeceklerdi. Polonya bu yüzden Almanya'ya saldırmakla suçlanacaktı. OKW'nin Abwehr Dairesi Başkanı Amiral Canaris Ağustos'un başında Hitler'den bir emir aldı. Emirde Himmler ile Heydrich'e 150 Polonya asker elbisesiyle bir miktar Polonya silahının verilmesi isteniyordu. Bu iş amirale çok garip göründü ve Ağustos'un 17'sinde durumu General Keitel'e sordu. Aşağılık OKW başkanı bu çeşit hareketler üzerinde fazla durmak istemediğini bildirdiği gibi emrin Führer'den gelmiş olması dolayısıyla bu konuda hiçbir şey yapılamayacağını da amirale anlattı. Canaris bu cevap karşısında biraz afalladı ama o da boyun eğdi ve istenilen asker elbiselerini Heydrich'e verdi. SD şefi bu hareket için Alfred Helmut Naujoks adında genç bir SS gizli servis memurunu seçti. Bu belalı genç böyle bir göreve ilk olarak tayin edilmiyordu ve sonuncusu da olmayacaktı. Naujoks 1939 Mart başlarında Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgalinden az önce Heydrich'in emriyle Slovakya'ya patlayıcı maddeler sokmuş ve sonradan kendisini de mahkemede verdiği ifadeye göre bu patlayıcı maddeleri olay çıkartmak için kullanmıştı. Alfred Naujoks, SS Gestapo örgütlerinin örnek bir ürünüydü. Bir çeşit aydın gangsterdi. Kiel Üniversitesi'nde mühendislik okumuş, Nazi düşmanlarıyla kavga etmenin tadına ilk defa o sırada varmış. Bir keresinde komünistler burnunu kırmışlardı. 1931'de SS'lere katılmış ve 1934'te SD kurulduğu zaman bu örgüte seçilmişti. Heydrich'in çevresinde bulunan birçok genç gibi onun da SD'ler arasında geçerli bir takım aydınsal merakları vardı. Özellikle tarih ve felsefe gibi. Böylece Himmler ile Heydrich'in tasarladığı pis işlerde güvenilecek katı yürekli bir genç olarak bir de buna benzeyen Skorzeny vardı. Örgüt kademelerinde hızla yükseldi. Naujoks'un ileride anlatılacak olan Venlo olayında da parmağı vardı. 1940 Mayıs'ında Batı istilası sırasında Alman askerlerine Hollanda ve Belçika sınır muhafızlarının elbiselerini giydirme teşebbüsüne de karışmıştı. Savaşın ilk zamanlarında bir yandan SD'nin sahte pasaport işlerini yönetirken öte yandan İngiltere üzerine sahte banknot atılmasını öngören Operasyon Bernard'ı hazırlıyordu. Sonunda Heydrich bu adamdan usandı ve Rusya'daki SS alaylarından birine gönderdi. Naujoks orada yaralandı. 1944'te iktisadi danışman olarak Belçika'ya gönderildi. Ama asıl görevinin Danimarka mukavemet hareketine katılanlarının birçoğunu öldürmek olduğu anlaşılıyor. Naujoks belki de ölümünden kurtarılmak üzere Amerikan ordusuna teslim edilmiştir. Nitekim Amerikalıların ellerinde iyi yaşadı. Savaş suçlusu olarak tutuklu bulunduğu Almanya'daki özel kamptan 1946'da dramatik bir şekilde kaçtı. Böylece cezadan kurtuldu. Bu kitap yazıldığı sırada nerede olduğu hala bilinmiyordu. Kamptan kaçma hikayesi Schamling Lippe'de Zwischen Krone und Kerker başlıklı yazıda anlatılmıştır. Naujoks 19 Ekim 1944'te Amerikalılara teslim edildi ve bir yıl sonra Nürnberg'de yeminli birçok ifadeler verdi. Bu ifadelerden birinde Hitler'in Polonya taarruzunu haklı göstermek için düzenlediği olayın iç yüzü vardır ve bu ifade tarihsel bir değer taşır. New York, 20 Kasım 1945'te Nürnberg'de imzaladığı yeminli ifadesinde şöyle anlatıyor. Este Şefi Heydrich, 10 Ağustos 1939'da ya da o günlerde Polonya sınırı yakınlarında, Gliwice yakınlarında bulunan Alman radyo istasyonuna karşı bir hücum düzenlememi ve bu hücumu Polonyalılar yapmış gibi göstermemi şahsen bana emretti. Heydrich ayrıca şunu da söyledi. Gerek yabancı basın ve gerekse Alman propagandası için hücumun Polonyalılar tarafından yapıldığını ispat edecek pratik kanıtlar bulunmalıdır. Benim verdiğim talimat radyo istasyonunu ele geçirmek ve istasyonu emrime verilecek Polonya dili bilen bir Almanın radyoda konuşacağı süre kadar elde tutmaktı. Heydrich bana Almanlarla Polonyalıların artık çatışma zamanının geldiği, radyoda yapılacak bu konuşma sırasında söylenmelidir dedi. Heydrich aynı zamanda Almanya'nın birkaç güne kadar Polonya üzerine yürüyeceğini sandığını da söyledi. Gliwice'e gittim ve orada 14 gün kaldım. 23 Ağustos ile 31 Ağustos arası o sırada Opern yakınlarında bulunan Gestapo şefi Heinrich Müller'i görmeye gittim. Müller benim yanımda Melbourne adında birisiyle başka bir sınır olayına ait planları konuşuyordu. SD'de Heydrich'ten sonra gelen SS Oberführer Dr. Melhorn Schellenberg Die Labyrinth sayfa 48-50 hatıralarında Melhorn'un 26 Ağustos'ta Gliwice hücum tertibinin başına getirildiğini ancak hasta taklidi yaparak ve bu işten kurtulduğunu kendisine anlattığını söyler. Melhorn midesi yıllar geçtikçe kuvvetlenmiş olacak ki sonradan savaş yıllarında Polonya'da Gestapo terörünü yürütenlerin başına geçti. Bu olayda Polonya askerleri Alman askerlerine hücum etmiş gibi gösterilecekti. Müller elinde 12-13 mahkum bulunduğunu söyledi. Bunlara Polonya asker elbiseleri giydirilecek ve hücum ederken öldürülmüşler gibi gösterilmek üzere önceden olay yerinde öldürüleceklerdi. Bunu sağlamak üzere Heydrich'in kullandığı bir doktor mahkumlara ölüm enjeksiyonu yapacaktı. Aynı zamanda vücutlarında mermi yaraları da açılacaktı. Olaydan sonra basın ve başka kimseler olay yerinde getirilecek, ölüler gösterilecekti. Müller bu mahkumlardan birinin Gliwice harekatında kullanılmak üzere bana verilmesi için Heydrich'ten emir aldığını söyledi. Bu mahkumlar için kullandığı şifre konservelerdi. Himmler, Heydrich ve Müller Hitler'in emriyle Almanya'nın Polonya'ya karşı hücumunu haklı göstermek için konserveleri nasıl kullanacaklarını düşünürlerken Führer de daha büyük bir savaş ihtimaline karşı silahlı kuvvetlerini yaymak üzere iki kesin harekete geçti. 19 Ağustos'ta o gün de önemli günlerden biridir. Alman donanmasına denize açılmak emri verildi. 21 denizaltı İngiltere adalarının kuzey ve kuzeydoğusundaki mevzilerine geçecek. Cep kruvazörü Graf Spee Brezilya kıyılarına gidecek. Kardeş gemi Deutschland Kuzey Atlantik denizindeki İngiliz yollarını kesecek bir durum alacaktı. Denizaltılar Ağustos'un 19'u ve 23'ünde Graf Spee ayın 21'inde, Deutschland 24'ünde denize açıldılar. İngiltere'ye karşı muhtemel bir harekete geçmek için savaş gemilerine verilecek emrin tarihi önemliydi. Çünkü Sovyet hükümeti Berlin'in birbiri ardına yaptığı müracaatlarla geçen bir haftanın sonunda Hitler'e istediği cevabı vermişti.